FM Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak da değerli dinleyenler, Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Hem Saadet Hem Hüsran Vasıtası Variyet başlıklı yazısını sunacağız. Tabiatta her varlık, kullanılmasındaki niyete bağlı olarak bir mana ifade eder, değer ortaya koyar. Günlük hayatta pek çok işte ihtiyacı karşılayan bir bıçak, bir caninin elinde korkunç bir suç vasıtası haline gelir. Keza bir silah, vatan savunmasında bir vecibeyi karşılarken, bir katilin, bir teröristin elinde huzuru bozan bir cinayet ve ihanet aleti olarak iş görür. Nefsaniyetin girdabına kapılmış bir insan da cemiyetin, dünyanın başına bir bela kesilirken, Rabbini bilen, ezel bezminde verdiği söze bağlı kalan bir insan, melekleri geçmeye istidat kazanır, saadet devrinin müjdecisi olur. Variyet de insanın ruhaniyetine bağlı olarak onu saadet ufuklarına kanatlandırabileceği gibi uçurumlara savurarak hüsranlara da duçar edebilir. Batıdan esen dünyevilik kasırgalarıyla günümüz insanının ufku karardığı saadeti variyette arar hale geldi. Hem de bunca içtimai felaketlerin sebebi olduğu ayan beyan ortadayken. Şüphesiz vasfı ruhaniyetin kazandığı kemalat seviyesiyle ortaya çıkan zenginlik ve fakirliğin tek başına iyi veya kötü olduğu, birini diğerine tercih etmek gerektiği söylenemez. Ancak dünya ve ahiret saadetinin Allah Teala'nın taksimine razı halde, ihsan buyurulan nimetlerin onun rızası istikametinde kullanılarak kazanılabileceği muhakkaktır. Variyet, fakir içinde, zengin içinde onun ruhani dokusunu ortaya çıkaran ve sonunda iki cihan saadeti olan bir imtihan vesilesidir. İnsan çalışmakla, rızkını temin etmekle mükelleftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hayırlınız ahiret için dünyasını, dünya için de ahiretini terk etmeyen ve insanlara yük olmayandır." buyurur. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh bir köşede boş boş oturan bir topluluğa ne yaptıklarını sorar. Onlar tevekkül ettiklerini söyleyince, "Siz tevekkül ehli değil, teekkül yani başkalarına yük olan ehlisiniz, gidip çalışın" diyerek onları azarlar. Zenginlik zemmedilen bir vasıf olmayıp, emanetin sahibinin rızasını gözetmek kaydıyla gıpta edilecek bir durumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Mal salih kimse için ne güzeldir" buyuruyor. Nitekim variyetleriyle bilinen İbrahim aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam, teslimiyet ve Hakk'ın rızasını gözetmekle ne güzel kul ve Halilullah methine mazhar olmuşlardır. Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh, çeşitli beldelerde mülkleri, geniş arazileri ve 1000 civarında hizmetçisi olup, bütün gelirini infak eden bir zengindi. Yine tüccar olan ve nerede ihtiyaç olsa oraya koşan Osman radiyallahu anh, Tebük seferinde 10.000 altın ve mal yüklü 1000 deve hibe etmişti. Yine Ebu Talha radiyallahu anh, "Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz." Ayeti kerimesi beyan buyurulunca, hemen en sevdiği hurma bahçesinden vazgeçerek bu emre uymuştu. Variyete layığından farklı değer atfedip kalbini açmak, insanı hüsrana sürükleyen bir haldir. Yunus Emre Hazretleri, "Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı" der. Kur'an-ı Kerim'de, "Kendi nefsinin arzusunu, kendisine ilah edineni gördün mü?" buyurulur. Bu ulvi makama dünya malını yerleştirmek, onu güzel bir vasıta olmaktan çıkarıp gaye haline getirir. Haşa, ilahlaştırır, şahsı Allah Teala'dan uzaklaştırır. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. servetin şükrü de onu ihsan buyuran Allah Teala'nın rızasına uygun şekilde kullanmak, harcamaktır. Sahip olunan şey Allah Celle Celaluhu'ya götürdüğü nispette makbuldür. Variyeti bir emanet olarak görüp ona göre değerlendiren İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh Hazretlerine ders esnasında bir kişi telaşla gelerek "Efendim, eşkıya kervanı yolda talan etmiş, sizin mallarınızı da gasp etmiş" diye haber verir. İmam-ı Azam Hazretleri kısa bir murakabeden sonra "Elhamdülillah" diyerek dersine devam eder. Biraz sonra aynı haberci tekrar gelerek sevinçle "Efendim, demin verdiğim haber yanlışmış, sizin mallarınız kurtulmuş" der. İmam-ı Azam Hazretleri yine kısa bir murakabeden sonra "Elhamdülillah" diyerek dersine devam eder. Dersin sonunda her iki hal için de aynı tavrın sebebi sorulunca "Her ikisinde de kalbimi yokladım, bir üzüntü ve sevinç hissetmediğimi, ma sevgisinin kalbime yerleşmediğini anlayınca Rabbime şükrettim" buyurur. Ayette variyetle ilgili olarak "Ey iman edenler, mal ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır" diye ikaz buyurulur. Şükrü eda edilmeyen servette hayır yoktur. Kur'an-ı Kerim'de "Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele" buyurulur. Variyet eğer bu çerçevede mütalaa edilirse ona hükmedilir, aksi takdirde kalbe yerleşirse onun esiri olunur. Variyeti cemiyetin faydasına yönlendirmek hususunda vakıf müesseseleri fevkalade verimli hizmetlere vesile olmuşlardır. Tarihte ilk vakıf Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yeniden inşa ettiği Kabe'dir. Ayrıca Filistin'in Halis şehrinde vakfettiği ve İngilizlerin Filistin'i işgaline kadar faaliyet gösteren, yolculara yemek hizmetinde kullanılan arazi de en eski vakıflardandır. Peygamber Efendimiz de ümmetine örnek olarak hurma bahçelerini vakfetmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden ashab-ı kiram hazeratının da sadaka-i cariye olarak bıraktıkları vakıflar, şanlı medeniyetimizde içtimai güvenlik müesseseleri mahiyetinde başlangıç olmuşlardır. Nitekim rahmet asırlarının son halkasını teşkil eden Osmanlı, tarihi akışta parıltılarıyla göz kamaştıran bir vakıf medeniyeti olarak temayüz etmiştir. Peygamber Efendimiz, emaneti onu ihsan eden sahibinin rızasına göre kullanmazsa dediğinde, "Asıl zenginliğin mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyle ve kanaatin bitmez tükenmez bir hazine olduğunu" buyuruyor. Bu iki güzel haslettir ki, variyetin şükrünü bir hakkın eda edebilmeye vesiledir. Sa'd-i Şirazi Kuddise Sirruhu, "Para yığmakla yükseleceğini sanma, duran su fena kokar" buyurur. Bir hiç mesabesindeki ömrü şükrü eda edilmeyen variyeti harcayan insan, ancak hüsrana çıkan akıbetini hazırlar. Servetine varis olanlar dünyada sefasını sürerken, kendisine de ahirette cefası kalır. Dünyevi cereyanların kargaşasında bocalayan ruh haliyle, saadeti variyette arayan günümüz insanının bu keyfiyetin ateşten bir gömlek olduğunu bilmesine, asıl saadetin takdire razı olarak şükredebilen bir zengin veya sabredebilen bir fakir olmaktan geçtiğini idrak etmesine ihtiyacı var. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı "Hem Saadet Hem Hüsran Vasıtası Variyet" başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak programımızda değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Bu kez Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı "Kanaat Duygusu En Büyük Zenginliktir" başlıklı yazısını sunuyoruz. Kanaat, elinde bulunana razı olma, daha fazlasını istememe halidir. İnsan için bu güzel haslet, tükenmeyen bereketli bir hazinedir. Kanaat, ilahi taksimatla iktifa etme, verileni yeterli bulma ama zoraki olmadan gönül hoşluğuyla kendisine yüce yaratıcının ayırdığı ölçüyü memnuniyetle karşılama durumudur. Başkalarının malında, eşyasında, parasında, makamında vesaire şeylerde gözünün olmaması, az daha, biraz daha dememe halidir. Günümüzde kanaat duygusunun bulunmaması birçok sıkıntı ve üzüntülere, aile içi ve dışı pek çok huzursuzluk ve problemlere sebebiyet verir. Kanaatsizlik, insanları kıskançlıktan doğan haset, kin, düşmanlık, hırs ve açgözlülük gibi şahsiyet bozukluklarına sevk eder ve çeşitli hastalıklara duçar kılarak bunalımlara sürükleyebilir. Kanaat duygusu bu yönüyle sinir hastalıklarını önleyen, geçimsizliği ve düşmanlığı gideren, cemiyet düzenini sağlayan önemli bir erdemdir. İnsan cenneti kazanma adına dünya ile olan münasebetlerinde İslami ölçüleri referans almak durumundadır. Zira rahat ve huzuru temin eden ilahi prensipleri şahsında uygulayan insan, kendisinin dünyevi ve uhrevi geleceği adına daima kârda olur. Bunun tam tersi, şahsi emeller üzerinden sürdürülen bir hayat her zaman için kişiye zarar verir. Herkes kendi imkanları neyse ona kanaat ederek mutlu olmalıdır. Yoksa başkalarında şu var, bende neden yok? Yahut arkadaşlarımdan neyim eksik? Onlardaki mevcutlar ne pahasına olursa olsun illa bende de olmalı anlayışı, insanı hüsrana sürükleyen, kötü işler yaptırabilen azgınca bir düşüncedir. Bu fikirler nefsin ve şeytanın ürünüdür. İnanan kişi ilahi kurallar vesilesiyle nefsini ve isteklerini kontrol altına alır. Var olanla yetinip kanaat eder ve gözünü daha yükseklere dikmez. Kanaat duygusu bela ve musibetlerin oluşmamasında etkili olan olumlu bir haslettir. Bu güzel özellikle mümin, İradesini Cenab-ı Hakk'ın emrine vererek kendisinde oluşabilecek pek çok olumsuz duygunun gelişmesine engel olur. Kanaat, sözlükte açgözlü olmayıp hırs göstermemek, nasibinden fazlasına göz dikmemek, helale razı olup haramı istememek, az da olsa kendi kısmetinden hoşnut olmak diye geçer. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız" buyurulmasından, Allah Teala'nın herkese rızık taksimatında belirli bir hisse ayırdığını ve mümin kişiye düşenin hissesine verilen rızka şükretmesi olduğunu anlıyoruz. Tüm mahlukatın rızkını veren yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah üstlenmiştir. Rızkı veren sadece O'dur ama kime ne kadar vereceğini yine Rabbi Teala Celle Celaluhu bilir. Allah, rızık yönünden bir kısmınızı diğerlerinden üstün kıldı. Kendilerine bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki, onda eşit olsunlar. Durum böyleyken, Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Rızık taksiminde imtihan sebebiyle kimine az, kimine çok verilen nimetlerden, çok verilenlerin başkalarını nasiplendirmeleri isteniyor ki, böylece eşitlik sağlansın. Ve yapılması istenen ölçüde, kanaat edip istemeyene de isteyene de yedirin olarak belirtiliyor. Şurası bir gerçek ki az şeye sahip olan da hesap verecektir, çok şeye sahip olan da kanaat edenlerse her halükarda kazançlı çıkacaklardır. Ancak Cenab-ı Hak kullarının nimet bolluğu içinde yüzerken dünya hayatının süs ve cazibesine aldanarak ahiret hayatını unutmamalarını istiyor. Bunun için Rabbi Teala mukaddes kitabımızda dünya hayatının kalıcı olmadığına ve değersizliğine dikkat çekerek baki olan ahiret hayatının tercih edilmesine işaret ediyor. Dünya hayatı eğlenceden, oyundan ibarettir. Ahiret hayatı ise hakiki hayattır. Bilselerdi, ahireti tercih ederlerdi. Yüce kitabımız, insanın heves ettiği dünya nimetlerini sayarak, bunların ahiret hayatı için asıl gaye olmadığını belirtir. İnsanın gönlünü çeken kadınlar, oğullar, kantarlı altın ve gümüşler, nişanlı atlar, davarlar, ekinlerin sevgisi insanlara hoş gösterildi. İşte bunlar, dünya hayatında istifade edilecek şeylerdir. Asıl barınılacak yer Allah nezdindedir. Bu ayetler, dünya nimetlerinin uhrevi nimetlere kıyasla kıymetsizliğini ifade etmesi bakımından, insanı sonsuz ve sürekli olan ahiret nimetlerini arzulamaya teşvik eder. Peygamber aleyhisselam, ahiret hayatının müminler için ana hedef olduğunu ve dünya hayatının buna göre tanzim edilmesi gerektiğini, "Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır," buyurarak net bir şekilde izah eder. Ve yine Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, dünya mallarına olan tavrını ise şöyle açıklar. "Eğer benim Uhud Dağı kadar altınım bulunsa, borç için sakladığımdan başka ondan yanımda bir dirheminin 3 gece kalmaması beni sevindirir." Tüm insanlığa örnek davranışlarıyla en kamil modeli sunan Peygamberimiz, bütün hayatını kanaat hükmünce yaşamıştır. Bu sebeple kanaat duygusu, insanın nefsindeki isteklere set çeken kutsi bir ölçüdür. Ancak kanaat etmek, var olanı yetinmek, tembellik etmek, az çalışmak olarak değerlendirilemez. Kanaat, Cenab-ı Hakk'ın kişiye takdir ettiği miktara razı olma halidir. Sa'd bin Ebi Vakkas oğluna bir gün şöyle nasihat etmiştir. "Oğlum, zenginlik istediğin zaman onunla beraber kanaat de iste. Çünkü kanaat olmayanı servet zengin etmez." Anlaşılacağı üzere kanaat, ruhi ve ahlaki bir vasıftır. Peygamberimiz aleyhisselam, kanaati ve neticesini şöylece netleştiriyor. "Kanaatkar ol ki, insanların Allah'a en çok şükredeni olasın." Kanaat sahibi olmak, bir şekilde önüne çıkanla yetinmek, başka bir şey aramamak anlamında değildir. Yahut bazılarının dediği gibi kanaat, bir lokma bir hırkaya razı olmak anlamına gelmez. Kanaat, emek ve gayretle çalışıp alın teri dökerek kazanılan neyse ona razı olmak, aynı zamanda başkalarının kazancına göz dikmemektir. Daha çok kazananı kıskanmamak, onun gibi çok çalışmak fakat kendi kısmetine razı olmak demektir. Kanaat demek, ihtiyacından fazla kalan kazancını bir yere yığmayıp İslamiyet'in emrettiği hayırlı yerlere vermek demektir. Zira Peygamber aleyhisselam da böyle yapardı. Bu şekilde kanaat, güzel ahlakın kaynağı olmasının yanında, insana mahrumiyetler içinde kaldığında güven temin eden sarsılmaz bir kale gibidir. Bugünün insanının zaafa düştüğü gibi maddiyat, akıllı mümin kişinin gönlüne girmemelidir. Tabii bu zordur ama hiç yapılmayacak kadar da imkan dışı değildir. Öyle olsaydı Allah Teala ve Yüce Rasul tavsiye buyurmazlardı. İslam büyükleri, dünya elimizde olmalı ama gönle girmemeli diyorlar. Ne doğru bir söz. Aynı gerçeği ifade eden şu veciz söz de pek kıymetlidir. Para kesede, kasada bulunmalı ama kalpte bulunmamalıdır. İnsanlar arası muhalefetler, ihtilaflar, çekişmeler, kırgınlıklar, problemler, birçok mahkemelik durumlar bu sebepten çıkmıyor mu? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde, "Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Harcamaya, geçimini üstlendiklerinden başta. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Dilenmekten sakınmak isteyenleri Allah iffetli kılar," halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri de Allah, insanlara muhtaç olmaktan kurtarır buyuruyorlar. Bu hadisten bizlere çok önemli hayat tespitleri çıkıyor. Buna göre, vermenin almaktan daha faziletli olduğunu, ihtiyaç fazlasından verilenin en iyi sadaka olduğunu, bunu verirken önce kendi yakın çevresinden başlanması gerektiğini, insanlara muhtaç olduğu halde dilenmekten, istemekten sakınanları Cenab-ı Hakk'ın isteklerine bir şekilde ulaştıracağını ve sahip olduğuyla yetinip kanaat ederek başkalarına el açmamanın iffetli bir davranış olduğunu anlıyoruz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur." buyuruyorlar. Zenginlik dendiğinde akla mal, mülk, para, pul gelir. Bu işin maddi boyutudur. Bir de işin manevi boyutu vardır. Hadisteki asıl zenginliğin insana uhrevi hayatında fayda getirecek zenginlik olan gönül zenginliği olduğundan bahsediliyor. Malın yokluğu veya çokluğundan farklı olarak kişinin yüreğinin zenginliğinin ehemmiyeti vurgulanıyor. Ama bazılarının hem maddi zenginliği hem de gönül zenginliği olabilir. O zaman ne âlâ. Kimsenin buna bir sözü olamaz. Fakat bazıları var ki maddi zenginliği var ve hâlâ gözleri aç, yüreği hırs dolu. Böyle bir kişi o hırsla kanaatsizlik ederek birçok yanlış işler yapar. Bitip tükenmek bilmeyen istekleri yüzünden içinden çıkamayacağı nice hallere sürüklenir. Kendi menfaati için hiç düşünmeden başkalarının hak ve hukukunu çiğner. Bunların hayatları dünyada da, ukbada da sıkıntılıdır, huzurlu değildir. Dolayısıyla birçok problem kanaatsiz olmaktan kaynaklanır. O zaman mal varlığı insanı aldatmamalıdır. İnanan insan gerçek zenginliğin ahiret zenginliği olduğunu idrak etmelidir. İnsanlardan öyleleri de vardır ki onlar mala mülke sahip değildir, gözü gönlü toktur. Ellerinde bulunanla yetinirler, daha çok kazanmak için hırs yapmadan çalışır, gayret eder, sonunda da kazancına razı olurlar. Şükrederler, başkalarının malında, parasında ve eşyasında gözleri olmaz. Kimseyi kıskanmazlar, hallerinden şikayet etmezler. İşte bu hal tok gözlülüktür. Yani gönül tokluğu, yürek zenginliğidir. Bu en şerefli ve izzetli haldir. Böylesi insanlar hayatı huzurlu yaşarlar. Ama sınırsız bir hırsa sahip olan insanlar, sonu gelmez tatminsizlikler içinde huzursuz bir hayat yaşarlar. Gönlü zengin, kanaatkar insanlarsa kendi kendilerine yeterler, kimsenin hak ve hukukunu ihlal etmezler, hırs, kıskançlık ve haset duygularıyla iç alemlerini kirletmezler. Böylece onların yürekleri ferah, hayatları rahat olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman olan, yeterli geçime sahip kılınan ve Allah'ın kendisine verdiklerine kanaat eden kurtulmuştur. Yüce din-i İslam bu hadiste adeta birkaç cümlede hayatı özetlemiştir. Yeterli geçim derken hayatın ekonomik tarafına işaret edilerek kurtuluş için insanlara bir ölçü sunuluyor. Lüks bir hayat değil, israfsız, sade bir hayat tavsiye ediliyor. Ardından kurtuluşun ahlaki boyutuna dikkat çekilerek, kanaatkar ol denilerek kişilere böyle yaparsan kurtulursun mesajı iletiliyor. Bir kurtuluş reçetesi sunuluyor adeta insanlığa. Cenab-ı Hakk'ın bahşettikleriyle geçinmek, şükürlü ve tok gözlü olmak, yani kanaat sahibi olmak, kişiye dünyada da ahirette de huzurlu bir hayat sunar. Kanaat duygusu, açgözlülüğü, hırsı, tatminsizliği, kıskançlığı, hasedi, hakka tecavüzü önleyen bir güce ahlaki ölçüdür. Bu ölçü, birçok problem ve sıkıntının oluşmasını engelleyecek bir kurtuluş prensibidir. Allah Azimüşşan'ın lütfettiği her şey zaten başlı başına bir nimettir. İnanan kişiye düşen, verilene şükredip, kanaat ederek olabilecek her türlü menfilikten kendini kurtarmaktır. İnsan nerede hayır olduğunu bilemez. Şüphesiz kişiye verilen kendisi için en hayırlı olandır. Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı "Kanaat Duygusu En Büyük Zenginliktir" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda son olarak. Böylelikle bu akşam da programımızı noktalıyoruz. Aktardığımız yazıları Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.